Ayrım 30. Kürtçülük 1787-1923. Bilal Şimşir. Sayfa 361. 11-12 Eylül gecesi komutanlara ve valilere İstanbul'la telgraf yazışmalarını kesmeleri bildirildi. 12 Eylül günü ilişkiler kesildi. 14 Eylül 1919 günü Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanlığı bir bildiri yayımlayarak hükümetle ilişkilerin neden kesildiğini kamuoyuna açıkladı. Bildiride, büyük ve müşterek bir tehlikeyi mevcudiyet karşısında Türk ve Kürt kardeşlerin arasına açmak, Kürdistan'da bir ayaklanma çıkarmak, Anadolu'yu isyan halinde göstermek için Noel'e ve Ali Galip Bey'e verilen görevler anlatıldı. Ali Galip Bey'e verilen talimatın ele geçirildiği bildirildi. Dahiliye Nazırı Adil Bey ile Harbiye Nazırı Ali Şafik Paşa kastedilerek böyle yılan gibi zehirli iki bakanı içinde bulunduran bir hükümete milletin ve ordunun güveni kalmadığı belirtildi. Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2, sayfa 106. Bazı yerler İstanbul'la ilişkileri kesme kararına itiraz etti. Yine 14 Eylül 1919 günü Diyarbakır'daki 13. Kolordu Komutan Vekili Ahmet Cevdet Bey, Sivas'ta Genel Kongre Heyeti Temsiliyesi'ne 2385 sayılı uzun bir telgraf çekti ve İstanbul'la ilişkileri kesmeyi kendi bölgesi için sakıncalı gördüğünü bildirdi, şunları yazdı. Ulusal güveni kazanmış bir hükümetin kuruluşuna değin İstanbul hükümeti ile ilişkileri keserek yazışmalarda başvurulacak yerin Genel Kongre Heyeti Temsiliyesi olmasında bölgemizin durum ve oyu bakımından aşağıda anılan sakıncaların bulunduğuna dikkatinizi çekme gereğini duydum. Bitlis ilinin bir kesimi dışında bölgem işgal açısı duymamıştır. En çok bu nedenle ve başka çeşitli nedenlerden dolayı gerekenlerin aydınlatılmasına karşın bölgemde Doğu illerinin başka yerleri gibi bir bütün olarak ulusal birliğe ilişkin bir düşünce birliği yoktur. İki ay önce Diyarbakır'da yapılmak istenen inkılap ve son Malatya olayı buna kanıttır. Bunda İngiliz propagandası ve İngiliz parasıyla aldatılmış kimi Kürt gençlerinin de etkisi çoktur. Sürekli uyarmalara ve özendirmelere karşın Diyarbakır ve Elaziz illerinden Erzurum Kongresi'ne kimsenin katılmaması ve kongre kararları her yanda gerekenlere verildiği amaç anlatıldığı halde yine de istenen örgütün kurulmaması, bundan dolayı bölgemde daha müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin kurulmaması yüzünden bütün ulus gerçek amacı öğrenmiş değildir. Bu nedenle bugün İstanbul hükümetiyle büsbütün ilişki keserek yazışma için başvurulacak yer kongre heyeti temsiliyesi olursa karışıcılar, siyasi bir amaç güdenler bu eylemi halka karşı başka türlü aşılayacaklar, halifeliğe karşı ayaklanılmış göstererek kamuoyunu yanıltacaklardır ve bu yolda amaçlarını elde etmek için yandaşlarını artırmaya çalışacaklardır. Bölgenin İngiliz nüfuz ve işgali altında bulunan yerlere yakın ve Arabistan'la sınırdaş olması nedeniyle İngilizler bu noktadan propaganda yapacaklardır. Kaçakların, Mr. Noel, Ali Galip ve beraberlerindeki Kürtçülerin, Malatya sancağında aşiretleri heyecana getirmek için Malatya'ya gelen kuvvetin Ermeni kuvveti olduğunu duyurmaları, aşiretleri Ermenilerin Malatya'ya saldıracakları sözde nedeniyle heyecanlandırarak toplamaya çalışmaları, Ali Galip Bey'in halkı kongreye karşı kışkırtmak amacıyla kongre toplantıdayken Erzurum'un halifelik katı ve İstanbul hükümeti ile ilişkisini kesmiş olduğunu duyurması ve propagandanın buralara değin yansıması söylediklerimi doğrulamaya yeter bir kanıttır. Daha Malatya sorunu yatışmamışken şimdi yazışmaların yapılacağı yerin kongre sayılarak İstanbul ile büsbütün ilişkinin kesildiğini duyurmayı ve açığa vurmayı bu açıdan sakıncalı görüyorum. Özellikle bölgemde Arap ve Kürt birçok aşiretler olduğundan bunları halifelik siyasasıyla elde tuttuğumuzu dikkate almak gerekir. Erzurum Kongresi kararlarının 4. maddesi gereğince bir dış devlet baskısı karşısında hükümetin buraları bıraktığı ve safsakladığı kesinlikle belirir ve bütün ulus da buna inanırsa o zaman siyasal etkiler yaratmak için kararlaştırılmış koşullar altında geçici bir yöntemi bütün ulus kabul eder. Aslında Ermenistan kurulmasını kimse istemediğinden böyle bir zamanda hiçbir propaganda etkili olamaz. Nutuk Söylev 3, sayfa 1359-1363, belge 88. Malatya'daki 15. Alay Komutanı İlyas Bey de yumuşak bir delille benzer kaygıları dile getirdi ve 15 Eylül günü Sivas'ın talimatına şu yanıtı verdi. Kararların bütün maddelerini vicdan kanısı ile onaylarım. Ancak Elaziz ve Malatya yakınlarındaki kasabalar, bucaklar ile köylerde daha kongrenin amacı ve programı hemen genellikle bilinmediğinden İstanbul hükümeti ile ilişki kesilmesinin halifelikten ayrılmak, padişahı tanımamak gibi kötü yorumlara, cahil halk ile Kürtlerin Kürtlük istekleri besleyenlerce ayaklanmaya kışkırtmaları gibi bir takım uygunsuz davranışlara yer ve olanak bırakacağını sanıyorum. Bu nedenle Elaziz ile halkına da kongrenin amaç ve isteği bildirilerek hiç olmazsa bir kertede aydınlatılmalarına değin, bu konunun geciktirilmesi yerinde görülürse uygun bulduğumu bilgilerinize sunarım. Nutuk, Söylev 3, sayfa 1364-1365, belge 89. Bu kaygılar boşa çıktı. İstanbul'la ilişkiler kesiliyor diye Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir olay çıkmadı. İstanbul'la ilişkileri kesme kararına genellikle uyuldu ve bunun sonucu olarak damat Fehd Paşa hükümeti 15 gün içinde devrildi gitti. 30 Eylül 1919. 2 Ekim günü Ali Rıza Paşa kabinesi kuruldu. Barış konferansları sürecinde Kürtler ve Kürtçüler. Urfa aşiretlerinden dahiliye nezaretine tel. 17 Kasım 1919. Urfa'nın Fransızlar tarafından işgali o yörede büyük üzüntü yaratmıştı. Fransızların Ermenilere sahip çıkmak istemesi, İngilizlerin Kürtleri himayeye kalkışması ve Türklerle Kürtler arasında durmadan bir ayrılık sokmaya yeltenmeleri karşısında Urfalılar bu ayrılıkçı girişimlere karşı seslerini yükseltmişlerdir. Urfa aşiretleri barış konferansına iletilmek üzere 17 Kasım 1919'da Dahiliye Nazırlığı'na aşağıdaki telgrafı çekmişlerdir. Tarihen malumdur ki Urfa livaası Selçukilerden beri Türklerin ve Eyyubiler zamanında perişan Kürtlerin vatan ikademidir. %5'i tecavüz etmeyen gayrimüslim unsurlara nazaran Türk ve Kürtlerden kahir bir çoğunluk teşkil eden livamız mektepleri, medreseleri, camileri ve bütün medeni eser ve müesseseleriyle Osmanlı memleketidir. İtilaf Devletleri Yüksek Meclisi'nce adalet ve hakkaniyet esasları dahilinde istişare ettiğimiz Osmanlı Devleti'nden ayrılmamak kat'i azminde bulunan Barzani aşiretinin Türklerle birlikte meydana getirdiğimiz ekseriyetimiz göz önüne alınarak herhalde Osmanlı camiasında kalacağımıza, sulh konferansı adalet huzuruna arz buyurulmasını milli mukadderatımız namına arz eyleriz. Dinai aşiret reisi Becaile aşiret reisi, Galip Beyzade Mustafa, Şerale aşiret reisi, Gökoğluzade Haşim, Bozan Kara Yahya reisi, Abdülkadir, Milli'den aşiret reisi, Mehmet, Halit Beyzade Salih, Umum Baraz aşiret reisi, Şahin Beyzade Mustafa, Osmanlı aşiret reisi, Şeyh Yoranzade Yusuf, bu dahi, Hacı Hıdırzade Mehmet, Didan aşiret reisi, Melikzade Mustafa. Tayyip Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken 2, sayfa 194-195, Özgün Belge, Siyasi Karton, Dahiliye Nezareti, 8415-1762, 17 Teşrin Nisa, 1335, 17 Kasım 1919. Aşiret telgrafları devam ediyor. Benzer telgraflar birbirini izledi. Yukarıdaki telgraf gibi aşiretlerden hükümete daha birçok telgraf gönderildi. Bu telgrafların bazıları İstanbul basınında arka arkaya yayımlandı. Birkaç örnek. Siirt sancağından ileri gelen birçok kişi Dahiliye Nazırlığı'na bir telgraf çekerek Kürt Teavün Cemiyeti'nin ayrılıkçı çalışmalarını protesto etti. Bu protesto telgrafı 1 Aralık 1919 tarihli İfham gazetesinde yayımlandı. Sarıhan Kurtuluş Savaşı Günlüğü 2, sayfa 259. Kürt aşiretlerinden Dahiliye Nazırlığı'na yukarıdaki telgraflara benzer daha birçok telgraf geldi. Telgrafta Kürtlerle Türklerin etle tırnak gibi birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturdukları, Kürtlerin devlete bağlı oldukları vurgulandı. Bu telgraflar 1, 3 ve 6 Aralık 1919 tarihli İstanbul gazetelerinde yayımlandı. Dahiliye Nazırlığı 10 Aralık günü aşiretlere teşekkür etti. 11 Aralık günlü İleri Gazetesi de Kürtlere Teşekkür başlıklı bir makale yayımladı. 12 Aralık 1919 günlü İfham Gazetesi'nde Ahmet Ferit Tek imzasıyla Türkler ve Kürtler başlıklı bir makale çıktı. Makalede Ahmet Ferit Bey şöyle diyordu. Türkler ve Kürtler, Dört asır evvel kılıç iradesiyle değil, belki kalp iradesiyle birleşmiş iki milletin dört asır sonra aynı taht ve taç etrafında müttehit birlikte yaşamak için gösterdikleri şu vefa ve sadakat bize Türk-Kürt müstakbel mutluluğu için ulu bir müjdedir. Aşiret telgraflarının arkası geliyor. Bunların bazıları basına da yansıyor. 23 Aralık 1919 tarihli Yeni Gün gazetesinde çıkan bir haberde Erzurum'dan gelen dikkat çekici bir telgraf, "Kürtlerle Türkler birbirinden ayrılmaz," deniyordu. 28 Aralık 1919 günlüğü Albayrak gazetesi de şunları ekliyordu. "Kürtlerin Osmanlı İmparatorluğundan ayrılma ihtimalleri var mıdır? Kürtlerin Ermeni idaresine girmesi hayaldir. Şarki Anadolu'daki İslam hakimiyeti Kürt ile Türk'ün ittihadi mahsulü olduğunda hiç kimse mütereddit değildir." İrade-i Milliye gazetesi de 5 Ocak 1920 günlü sayısında Dersim ve Erzincan aşiretlerinin İstanbul'a çelttikleri bir telgrafı yayımladı. Telgrafta Dersim ve Erzincan'ın bir kısmını meydana getiren biz Kürtlerin bin yıldan beri birlikte yaşadığımız Türklerden ayrılmak hatırımızdan bile geçmez. Bu birliği korumak için hayatımızı fedaya hazırız. Kimlikleri bizce bilinen bir takım kişiler Kürtlük adına söz söylemeye yetkili değildir deniyordu. Yeni Gün gazetesi de 6 Ocak 1920 tarihli sayısında Kürtlerin sadakati başlığı altında Siirt ve Garzan'dan gelen telgraflara sütunlarında yer verdi. 24 Şubat tarihli İleri gazetesi de aynı başlıklı bir yazı yayımladı. 1 Mart 1920 günü Meclis-i Mebusan'a Türk-Kürt kardeşliğini savunan telgraflar gelmeye devam ediyor. Bugün Siverek ve Derik'ten gelen telgraflarda Şerif Paşa'nın Bokos Nubar Paşa ile Paris'te 20 Kasım'da imzalamış olduğu Kürt-Ermeni anlaşması protesto edildi. Şerif Paşa'nın Kürtleri temsil edemeyeceği üzerinde duruldu. Kahta, Silvan, Van, Hakkari, Hasankale'den de aynı yolda telgraflar gelecektir. Aynı gün Ayan Meclisi'nde de Çıldır, Oltu, Ardahan, Kağızman, Akbaba, Sarıkamış, Zaruşat, Kars, Şurakel temsilcilerinin anavatana bağlılık telgrafları ile Siverek'ten gelen ve Şerif Paşa'yı protesto eden telgraf okundu. Türklerle Kürtlerin yapışık ikizler gibi kardeş olduğu yolunda konuşmalar yapıldı. Yine 1 Mart 1920 tarihli Albayrak gazetesi, Van Kürt Rüesai Muhteremesi başlığı altında Zilan, Dilan, Haydaran, Kündi, Mahmuran, Şemsi ve benzeri aşiretlerinin birlik beraberlik telgraflarını yayımladı. Ayrılık davasından vazgeçmeyenlere işte cevap dendi. Diğer bazı gelişmeler. 8 Ocak 1920 Urfa Kuvayi Milliye Komutanı Ali Sahip Bey aşiretlere yayımladığı bildiride aralarındaki ayrılıkları bir yana bırakarak Fransızlara karşı birleşmelerini istedi. İslam'ı himaye eden dünyada müstakil olarak yalnız Türkler ve Kürtler mevcuttur. Bugün İslamiyet ve vatan tehlikededir dedi. Ali Sahip Bey aşiretlere gönderdiği gizli genelgede 15 Ocak günü Fransızlar üzerine saldırıya geçileceğini bildirdi. Buna göre Ermenilerin hayatı, mal ve canları güvenlik altında bulundurulacak, şehirlere giriş yasaklanacak, o gün dükkanlar ve fırınlar kapalı kalacak, Fransız işgal birliklerine yiyecek satılmayacak. Milli aşireti reisi Mahmut Bey 13 Ocak'ta cevap verdi. Hazırlanıyoruz. 10 Ocak 1920 Ankara'da Hakimiyet-i Milliye gazetesinin ilk sayısı çıktı. Amacını milletin iradesine hakim kılmak diye açıklayan gazete heyeti temsiliyenin sözcülüğünü yapıyor ve Mustafa Kemal'in gözetiminde yayımlanıyor. Gazete bu ilk sayısında çıkış amacını anlatıyor, Türk-Kürt birliğini savunuyor. 12 Ocak 1920 İstanbul'da İfham gazetesi, Kürtlerin sadakat timsalini gösteren temsili bir resim yayımlıyor. Resimde Şerif Paşa'yı tekmeyle kovalayan bir Kürt, "Boş herif, ev harap, sana kim dedi bizi babamızdan ayırmaya kalkasın, defol cehenneme," diyor. 21 Ocak 1920 Karagöz dergisi kendi üslubuyla iç barışı ve milli birliği savunuyor. Evvela bir Hicaz faslı, sonra Kürdi'den bir semai, arkasından Laz, Çerkez, Zeybek havaları. Ahenk dediğim böyle olmalı. Dostlar faslı iyi olsun ki dinleyenler memnun kalsın. 20 Şubat 1920 İktam ve Vakit gazeteleri. Ermeni delegesi Bokos Nubar'la anlaşma imzalamış ve Kürtleri satmaya kalkışmış olan Şerif Paşa'yı eleştiren yazımlar yayımlıyor. Vakit, Kürtler ve Ermeniler başlıklı yazısında boş herif dediği Şerif Paşa'nın Kürt ve Türk düşmanlarıyla birlikte hareket ettiğini belirtiyor. 24 Şubat 1920 Yeni Gün gazetesi Kürtler başlıklı ve Şerif Paşa aleyhinde bir yazı yayımlıyor. 5 Mart 1920 Kürt mebuslar Tasvir-i Efkar gazetesine bir demeç vererek birlik, beraberlik ve devlete sadakat düşüncelerini vurguluyorlar. Mebuslar Şerif Paşa'nın Paris'te Bokos Nubar Paşa ile anlaşma imzalamasında tepkiyle karşılıyorlar. 8 Mart 1920 Şerif Paşa Fransız Le Matin gazetesine verdiği demeçte Ermenilerin ve bazı müttefiklerin Kürt ülkelerine göz diktiklerini görünce ırkımın bağımsızlık haklarını savunmayı üzerime aldım dedi. Şerif Paşa'nın Paris'te Ermeni temsilcisi Bokos Nubar Paşa ile yaptığı işbirliği anlaşması Doğu Anadolu halkı mebusları tarafından tepkiyle karşılanmış, protesto edilmişti. 6 Nisan 1920 Ermeniler Antep'te Kürtlerin oturduğu mahalleyi işgal ettiler. Kılıç Ali Fransızları yalnız bırakmak için Ermenilere tarafsızlık teklif ettiyse de taktiğinde başarıya ulaşamadı. 11 Nisan 1920 Urfa ve çevresi halkı sevinç içinde 500 kişilik Fransız kuvveti gece yarısından başlayarak Urfa'yı terk etti. 10 Türk jandarmasının refakatinde şehirden ayrılan Fransızlara Suruç yolunda Kürtler tarafından baskın düzenlendi. Çarpışmalara refakatçi jandarmalar da katıldı. Hemen bütün subaylarıyla birlikte 250 Fransız askeri öldürüldü. Aşiretler Fransızların mallarını yağmaladılar. Fransızlar İngilizlerin çekilmesi üzerine Urfa'yı 30 Ekim 1919'da işgal etmişlerdi. 14 Nisan 1920 Şerif Paşa'nın isteği üzerine İsviçre'nin Vavey şehrinde Şerif Paşa ile Cavit Bey ve Talat Paşa buluştular. Şerif Paşa, Hintliler tarafından Enver Paşa'nın Afganistan'a gitmesinin istendiğini söyledi. 19 Nisan 1920 Dün başlayan San Remo konferansında Türk barışı görüşülüyor. Türk basınında bu konuda haberler yer alıyor. İktam ileri gazeteleri. Lord Curzon, Kürtleri İngiliz ve Fransız mandasını alarak Türklerden ayırabiliriz dedi. 2 Mayıs 1920 Namuslu ve dindar Kürt kardeşlerimizin gösterdikleri yurtseverce tepki üzerine Şerif Paşa Kürt heyeti başkanlığından ayrıldı. Kazım Karabekir Paşa Kürtçülerin bir yenilgisi olan bu haberin uygun biçimde yayımlanmasını Ankara'ya önerdi. Karabekir Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şunları yazdı. Monte Carlo kumarhanesinden İstanbul matbuatına telgraf çekerek Kürt heyeti riyasetinden istifasını bildiren Şerif Paşa'nın hareketini vakası Anadolu'da namuskar ve dindar Kürt kardeşlerimizin gösterdikleri efsaf-ı vatanpervervane karşısında bir ricat ve hezimeti kahriyedir. Bunun da münasip veçiyle neşri ve Kürt kardeşlerimizin tezahürat ve hissiyatının yine Büyük Millet Meclisi'nin nisanından tebcil etmek muvafık olur. 7 Mayıs 1920 Kürdistan Teali Cemiyeti üyelerinden Necmettin Hüseyin Bey, büyük devletlerin Kürt milletinin haklarını teslim edeceğine inandığını belirtti. Bağımsız olmak istediklerini söyledi. Akşam 7 Mayıs 1920 Sarıhan Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3 sayfa 30 Atatürk diyor ki 1 Mayıs 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal Paşa şu konuşmayı yapmıştır. Tutanaktan aynen aktarılmıştır. Mustafa Kemal Paşa Efendiler, meselenin bir daha tekerrür etmemesi ricasıyla bir iki noktayı arz etmek isterim. Burada maksud olan ve meclis âlinizi teşkil eden zevat yalnız Türk değildir, yalnız Çerkez değildir, yalnız Kürt değildir, yalnız Laz değildir. Fakat hepsinden mürekkep anasırı İslamiyedir, samimi bir mecmuadır. Binaenaleyh bu heyet-i âliyenin temsil ettiği hukukunu, hayatını, şeref ve şanını kurtarmak için azmettiğimiz emeller yalnız bir unsuru İslam'a mahsus değildir. Anasırı İslamiye'den mürekkep bir kitleye aittir. Bunun böyle olduğunu hepimiz biliriz. Hep kabul ettiğimiz esaslardan birisi, belki birincisi olan hudut meselesi tayin ve tespit edilirken hudud-u millimiz İskenderun'un cenubundan geçer. Şarka doğru uzanarak Musul'u, Süleymaniye'yi, Kerkük'ü ihtiva eder. İşte hudud-u millimiz budur dedik. Halbuki Kerkük şimalinde Türk olduğu gibi Kürt de vardır. Biz onları tefrik etmedik. Binaenaleyh muhafaza ve müdafasıyla iştigal ettiğimiz millet bittabii bir unsurdan ibaret değildir. Muhtelif anasır-ı İslamiye'den mürekkeptir. Bu mecmuayı teşkil eden her bir unsuru İslam bizim kardeşimiz ve menafiye tamamıyla müşterek olan vatandaşlarımızdır. Ve yine kabul ettiğimiz esasatın ilk satırlarında bu muhtelif anasır-ı İslamiye ki vatandaştırlar. Yek diğerine karşı hürmeti mütekabile ile riayetkardırlar ve yek diğerinin her türlü hukukuna, ırki, içtimai, coğrafi hukukuna daima riayetkar olduğunu tekrar ve teyit ettik. Ve cümlemiz bugün samimiyetle kabul ettik. Binaenaleyh menafiimiz müşterektir. Tahlisine azmettiğimiz vahdet yalnız Türk, yalnız Çerkez değil, hepsinden memzuç bir unsur-u İslam'dır. Bunun böyle telakkisini ve suite fehüme ata meydan verilmemesini rica ediyorum. Reis Celaleddin Arif Beyefendi, bu mesele hakkında müzakere kapanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ciridisi Devre 1, İçtima Senesi 1, Cilt 1, Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası Ankara 1959, sayfa 165-166. 3 Temmuz 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda Mustafa Kemal Paşa şunları söylemiştir. Sureti umumiyede prensip şudur ki hududu milli olarak çizdiğimiz daire dahilinde yaşayan anasırı muhtelifi-i İslamiye yek diğerine karşı ırki, muhiti, ahlaki, bütün hukukuna riayetkar öz kardeştirler. Binaenaleyh onların arzuları hilafında bir şey yapmayı biz de arzu etmeyiz. Bizce kat'i olarak muayyen olan bir şey varsa o da hududu milli dahilinde Kürt, Türk, Laz, Çerkez vesaire bütün bu İslam unsurlar müşterekül menfaadır. Beraber çalışmaya karar vermişlerdir. Yoksa hiçbir vakit başka bir nokta-i nazar yoktur. Arzuyu vicdani ile uhuvvetkerane ve dinderane bir vahdet vardır. Binaenaleyh hiç şüphe etmeyiniz ki Kürt, Laz vesaire reyi sorulduğu zaman bu reyi vereceklerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları Cilt 1 Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Ankara 1985 sayfa 73 30. ayrımın sonu sayfa 371.